Ayrım 6.
İnsan bazen çok gaddar olabiliyor. Ötekini ikileme sokmak kimi zaman işkenceye dönüşebiliyor. Gerçek yaşamda ve onun uzantısı olan sanatta bunun örneklerine rastlamak mümkün. Sophie'nin Seçimi adlı filmde olduğu gibi. Bu filmde Nazi subayı bir anneye geriye dönüşü olmayan bir kapının önünde iki çocuğundan birisini yanına almasını söyler. Kadın seçmediği çocuğunu sonsuza kadar göremeyecek ve onun akıbetinden haberdar olamayacaktır. Tanrı insanı insandan korusun. Biz yetişkinler birbirimize eziyet ettiğimiz yetmezmiş gibi bir de belki de mazoşist yanımızı tatmin için çocukları ikileme itmeye çalışırız. Buna bayılanlarımız vardır. Kimimiz bir çocukla ayaküstü sohbet etmek istediğimizde aklımıza daha yaratıcı bir soru gelmediği için söyle bakayım anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı diye sorarız. Bu soru inanılmaz bir sohbetçilik örneğidir. Şimdi çocukcağız ne cevap versin? Annem mi desin, babamı mı? Tut ki cevap verdi. Bu cevap ne işimize yarayacak? En fazla çocuğu sıkıntıya sokmaya yarayacak. İkilemlerimiz ve iki mantık. Özetleyerek ifade edecek olursak, olayları bir veya sıfır diye değerlendiren bir düşünce şeklimiz vardır. Buna günlük yaşamda Aristo mantığı diyoruz. Aristo'ya haksızlık etmeyelim. Aristo mantığı bundan ibaret değil. Üstelik Aristo mantığını günlük dile bu şekilde taşımak Aristo'nun hatası değil bizim tercihimiz. Ya hep ya hiç davranı Aristo mantığı diye basitleştirmek yine bir ya hep ya hiççilik olsa gerek. Konu Dökmen'in Var Olmak, Gelişmek, Uzlaşmak adlı kitabında da ele alınmıştır. Bu ifade ya hep ya hiç anlamı taşır. Bu düşünme şekline göre bir şey ya doğrudur ya yanlış ya siyahtır ya beyaz. Griler yoktur. Kuantum fiziği ortaya çıktığında bir sıfır mantığının atom altı parçacıklarda geçerli olmadığını gösterdi. Örneğin fotonun ya dalga ya parçacık olması gerekirdi eski bakış tarzına göre. Üçüncünün imkansızlığı ilkesinden ötürü aynı anda hem dalga hem parçacık olamazdı. Oysa kuantum fiziği onun hem dalga hem parçacık olduğunu gösterdi. Fizikteki bu gelişme insanı ve günlük olayları değerlendirmede de yepyeni bir bakış tarzı kazandırdı bize. Bugün günlük yaşamda bazen Aristo bazen kuantum mantığı kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle insan ilişkilerinde sürekli Aristo mantığı kullanmak çatışmaları ve stresi artıran bir yaklaşım oluyor. Kuantum mantığını yararlı bulanların yanı sıra sakıncalı bulan egemen güçlerin kitleleri yönlendirmede bu mantığı bir araç olarak kullanılmasından endişe edenler de var. Örneğin sen de haklısın, sen de haklısın diyerek insanları idare etmek isteyenler bulunabilir diye kaygı duyanlar var olabilir. Ancak bu sakınca Aristo mantığı için de geçerli. Birisi de çıkıp ya benden yanasın ya da karşımdasın ikisinin arası yok diyerek bir sıfır mantığıyla insanları kutuplaştırabilir. Burada kullanılan mantığın niteliğinden çok kullanıcının niyeti önemli olsa gerek. Aristo mantığı kullanmak düşünceleri doğrular, yanlışlar, insanları iyiler, kötüler diye katı sınıflara sokma anlamı taşıyor. Televizyonlardaki açık oturumlarda katılımcılar belki de böyle yaptıkları için sabahlara kadar uzlaşamıyorlar. Çatışan tarafların bitirdiği açık oturum hiç görmedim. Oturumu yöneten süremiz bitti diyerek programı sonlandırıyor. Oysa bir sıfır diye düşünmek yerine grileri de dikkate alsak, bu mantığı öğrenmeye başlasak, bir ile sıfır arasında çok sayıda değer bulunabileceğini düşünsek uzlaşma ihtimali artacaktır. Size bir soru soracağım. Sadece Aristo mantığıyla evet veya hayır deme hakkınız var. Açıklama yapmanız yasak. Soru: dünyada inek kutsal mıdır, değil midir? Bu soruya açıklama yapmaksızın sadece evet veya hayır diye cevap vermeniz işe yaramaz. Oysa aynı soruya kuantum mantığı ile bir ve bir diye cevap verilebilir. Hem evet hem hayır diyebilirsiniz. Bu dünyada inek bazı ülkelerde kutsaldır, bazılarında değildir. Bir veya sıfır yaklaşımının bazen dilemalar, içinden çıkılmaz ikilemler yaratabileceğini gösteren bir fıkra. Sanık bunalınca. Bazı filmlerde görürsünüz, tanıklar, zanlılar, avukatların, savcıların sorularına yalnızca evet veya hayır diye cevap verebilirler, açıklama yapmaları yasaktır. Bu kuralın bazı yararları bulunabilir, ancak bir hukukçu bu kuraldan yararlanıp ustaca sorular sorarak tanığı zor duruma düşürebilir, ağzından istediği cevapları alabilir. Sürekli evet hayır diye cevap vermek zorunda kalan bir tanık veya bir zanlı çok bunalmış hakime, "Sayın hakim, izin verirseniz sayın avukata bir soru soracağım ama o da benim gibi yalnızca evet veya hayır diyebilsin" demiş. Fıkra bu ya, hakim de izin vermiş. Bunun üzerine tanık avukata dönüp "Sayın avukat, hala uyuşturucu kullanıyor musunuz?" diye sormuş. Avukat hayır deyince tanık keyifle hakime dönüp "Başka sorum yok" demiş. Bu fıkradaki avukatın işi zordur. Açıklama yapamadığı sürece evet de dese, hayır da dese en azından bir zamanlar uyuşturucu kullandığı düşünülecektir. Bu yüzden avukatın evet hayır dışında cevap verme hakkı olmalıdır. Günlük yaşamda bazen bir sıfır şeklindeki aristo mantığını, bazen de bir şeklindeki kuantum mantığını kullanmakta yarar vardır. Aslında zaten bu mantığı dolaylı olarak yaşamın her alanında kullanıyoruz. Ya istiklal ya ölüm bir aristo mantığıdır. Elektrikteki seri devreler bir aristo mantığıdır. Tek bir düğme açıldığında akım kesilir. Bir siperler savaşı olarak tarihe geçen Birinci Dünya Savaşı'ndaki müdafaa hattı fikri bir aristo mantığıdır. Bunların yanı sıra paralel devreler kuantum mantığına daha yakındır. Paralel devreler ya hep ya hiç değildir. Galiba hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır fikri de kuantum mantığına uygundur. 11. %100 haklı olunur mu? Hiç %100 haklı oldunuz mu? Şu an geçmişte yaşadığınız ve kendinizi %100 haklı gördüğünüz birkaç çatışmayı hatırlamanızı rica ediyorum. Evde, trafikte veya iş yerinizde haklılık konusunda kendinize 100, çatıştığınız kişiye 0 puan verdiğiniz en az bir çatışma düşününüz. Bu çatışma konusunda %100 haklı olduğunuza emin misiniz? Bence emin olmayın. Bugüne kadar yaşayarak öğrendiğim şeylerden birisi şu: taraflardan birinin 100, diğerinin 0 olduğu hiçbir çatışma yoktur. Bakınız niçin? Öncelikle şunu düşünmek gerekir. Sizin %100 haklıyım iddianızın matematiksel olarak doğru olabilmesi için çatıştığınız kişinin de kendisini %100 haksız görmesi gerekir. Eğer o kişi kendini %10 bile haklı görüyorsa ortaya bir işlem hatası çıkar. Bir seçime katılan adayların aldıkları oy oranları toplandığı zaman sonuç 100 olmalıdır. 100'den büyük çıkarsa bir işlem hatası var demektir. Haklı olma konusunda da öyle. Kavga eden pek çok kişi kendini %100 haklı gördüğü için ortada %200'lük bir hakkaniyet durumu var gözüküyor. Bu sanal bir durum olmalı. %200 kağıt üzerinde olur da pratikte imkansızdır. Taraflardan birinin 100, diğerinin 0 olduğu hiçbir çatışma yoktur. Annem mi haklıydı, babam mı? Ben küçükken annemle babam birbirlerine güzel sıfatlarla seslenirlerdi. Hayatım, canım gibi. Ancak tartıştıkları, kavga ettikleri de olurdu. Tartıştıkları zaman üzülürdüm. O yıllarda tartıştıklarında hangisi haklı diye düşündüğümde bana hep annem haklı geliyordu. O günkü değerlendirmeme göre bütün tartışmalarda annem %100 haklıydı. Babamsa %100 haksız. Büyüdüm, evlendim. İlk aylarda eşimle kavgamız yoktu, tartışmadık bile. Bebeğimiz doğduktan sonra bu durum değişti. İkimiz de doktora yapıyorduk. Bebeğin bakımı, doktoru, aşısı, evin sorumlulukları ağır geldi. Tartışmaya, kavga etmeye başladık. O günlerde kim haklı diye baktığımda %50 ben, %50 eşim haklı gibi geldi. Olabilir. Sonra bir gün birdenbire bir şey fark ettim. Annem ve babamın tartışmalarında meğer %50 annem haklıymış, %50 babam. O yıllarda babam hayattaydı. Bunu ona söyledim. Baba, ben küçükken seni hep haksız, annemi haklı görürdüm. Şimdi anladım ki meğer %50 sen haklıymışsın, %50 de annem. Bunu duyan babam, tabii oğlum dedi, ben sana hep söylerdim. Büyüyünce, baba olunca anlarsın diye. Bak anladın. Evet anladım. %100 haklı galiba yoktu. Kabul et haksızsın. Şu ifade kulağınıza tanıdık gelecek mi? Bazen karı koca tartışırlar ve kadın öfkeli, incinmiş bir halde parmağını eşine uzatarak kabul et haksızsın, kabul et, mişicikler demeyeceğim der. Burada evin hanımı ben tamamen haklıyım, sen sıfırsın demek istiyor olmalı. İyi de evin beyi de kendini tamamen %100 haklı görüyor. Erkek kendini biraz olsun haklı görmese çatışmaya girmez. O günlerde tartışmalar yüzünden evliliğimizin rengi kaçmaya başladı. Eşimle birlikte bir hocamıza psikolog profesör doktor Işık Savaşır'a gitmeye karar verdik. Gittik, çok yararlı oldu. İhtiyacı olan bütün çiftlerin böyle bir destek alabilmelerini diliyorum. Işık hocamızı da sevgi ve rahmetle anıyorum. Evde veya iş yerinde %100 haklı olduğunuza inansanız bile bunu ille de karşınızdakine söyletmeyin. Haklı olduğunuzu tescil ettirmeyin. Bir anlamda haksızlığını karşınızdakinin gözüne sokmayın. Onun burnunu sürtmeyin. Eğer böyle şey yaparsanız, yani %100 haksız olduğunu karşınızdakine itiraf ettirirseniz, bu durumun kokusu ileride kötü çıkar genellikle. Yüzde büyük ölçüde söz gelişi %95 haklı olabilirsiniz ama karşınızdakine de bir %5 pay bırakın. Onun da kendince bir nedeni vardır. Onu böyle davranmaya iten kendi dışında nedenler bulunabilir. Evde veya iş yerinde %100 haklı olduğunuza inansanız bile bunu ille de karşınızdakine söyletmeyin. Kissinger siyaseti, Hitler'in vagonu. Kissinger siyaseti denilen bir şey var. Özetle şu. Uluslararası barış görüşmelerinde %100 haklılar ve %100 haksızlar üretmemek, 1-0 diye ayrılmış galipler, mağluplar yaratmamak gerekli. Eğer bunu yaparsanız, yani kayıtsız şartsız teslim anlaşmaları imzalarsanız, bu durumun kokusu ileride kötü çıkar. Müzakereden sıfırla çıkan taraf, bunun revanşını bir gün mutlaka almak ister. Kissinger'ın siyasetinin Türkçesi belki de şu, yenilen pehlivan doymazmış. Bu sözde yenilen pehlivanın kazanana veya berabere kalana oranla bir maç daha yapıp kazanmaya daha çok güdülendiği ifade ediliyor. Gerçekten de tam yenilgi, kısmi yenilgiye oranla kazanma konusunda daha güdüleyici olabilir. Seyir bir kayıtsız şartsız teslim anlaşmasıydı. İmzalandığı gün kazanan için karlıydı. Ama az sonra kaybedeni kazanma konusunda daha güçlü bir şekilde güdüledi. Belki de bir musibet bin nasihattan evladır. Yani bir bela binlerce öğütten daha güdüleyici olabilir. Rivayete göre 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması bir vagonda imzalandı. Versay'da imzalandığı da söyleniyor. Ancak sanırım görüşmeler Versay'da yapılmış, anlaşma vagonda imzalanmış. Almanlar kayıtsız şartsız teslim olayına çok üzülmüşler. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya Fransa'yı işgal edince bu sefer Fransa'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzalanacak. Almanlar bir önceki anlaşmanın imzalandığı vagonu arayıp bulmuşlar, Fransızlara anlaşmayı orada imzalatmışlar. Fransızlar da bu işe çok üzülmüş. 2. Dünya Savaşı bitince Almanya'nın tekrar kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzalanacak. Fransızlar ne yapmışlar tahmin edin. Şüphesiz onlar da aynı vagonu aramışlar. O vagon olmadan olmuyor. Ancak aksiliğe bakın ki vagon yok. Çünkü Hitler tarih boyunca Almanya dünyanın hakimi olacak artık vagona ihtiyaç yok diyerek vagonu söktürmüş. İleri sürüldüğüne göre vagonu bulamayan Fransızlar çok üzülmüşler ancak sonunda sorunu halletmişler. Ne yapmışlar? Bir önceki anlaşmanın imzalanmasında kullanılan kalemi müzeden bulup getirmişler. Almanlara onunla imzalatmışlar. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Şüphesiz savaşların askeri, ekonomik, politik, sosyolojik, antropolojik sebepleri var. Ancak bir de psikolojik sebepleri var. ve galiba 0-100 şeklindeki kayıtsız şartsız teslim anlaşmaları savaşların psikolojik nedenlerini körüklüyor. Toplumların içinde bitmemiş işler, ukdeler oluşmasına yol açıyor. Kissinger siyaset diye adlandırılan görüş benzeri tecrübelerden sonra ortaya atılmıştır. Çocuğunuz yalan söylerse. Bazen çocuklar, gençler yalan söylerler. Ana babalar da bu yalanı yakalar. İşte bu an kimi ana baba adeta lüfer yakalamış gibi sevinir. Ana babanın gözünde çocuk genç %100 haksızdır. Sığınacak hiçbir limanı, mazereti yoktur. Bir anlamda batmıştır, bitmiştir. Ana baba bu kesin galibiyetin tadını çıkararak parmağını çocuğa uzatır ve mağrur bir eda ile "Sus, ayıbınla otur, bana yalan söyledin," der. Ana baba burada muhtemelen "Ben %100 haklıyım, sen sıfırsın," demektedir. Olabilir. Çocuğun gencin yalan söylemesinde kendi payı yüksektir. Fakat bu yalanda ana babanın hiç mi payı yoktur? Bence çocuklarımızın söyledikleri her yalanda biraz olsun bizim de tuzumuz vardır. Bakınız niçin? 1. Çocuğumuz yalan söylemişse yalan söylemeyecek yapıda güçlü bir çocuk yetiştirememişiz demektir. Yalana başvurmayacak kadar güçlü bir yapısı yoksa bu durum biraz onun sorumluluğudur, biraz da bizim. 2. Çocuklarımız bazı hatalarını yalana başvurmadan açıkça ifade ettiklerinde bu durumu her zaman olgunlukla karşılar mıyız? Galiba hayır. En azından bazılarımız samimi itiraflar karşısında bazen bağırır, bazen de bayılırız. Bu tavrımızla da çocuklarımızı istemeden yalana iteriz. 3. Biz büyükler kendimizce haklı nedenlerle bazen çocukların yanında başkalarına yalan söyleriz. Bazen de onlara küçük beyaz yalanlar söylenir diye çocuklara yalan söyleriz. Gün gelir bizim belli durumlarda yalan söylediğimizi anlarlar. Onlar da belli durumlarda kendilerince haklı gerekçelerle yalan söylerler. Çocuklara küçük beyaz yalanlar söylenebilir düşüncesi tamamen yanlıştır. Sonuç, yukarıda ifade edilenler yalan söyleyen çocuklara aldırmayalım, hoş görelim anlamına gelmiyor. Yalan söylediklerini fark ettiğimiz zaman üzüldüğümüzü, rahatsız olduğumuzu belirtelim. Ancak kendimizi %100 haklı görüp önlenemez bir öfke içine girmeyelim. Çocuğumuzun yalanını yakaladığımızda kendimizi %100 haklı görürsek öfkemiz de %100 olur. Eğer çocuğunuz size yalan söylemişse bu yalanda sizin de payınız vardır. Bu gerçekten yola çıkarak olaya baktığımızda daha ılımlı olabiliriz. Ilımlı olduğumuz zamansa çocuğumuzu arzu ettiğimiz yönde değiştirme, geliştirme şansımız artar. Onların bir yalanlarına bugün aşırı öfkelenirsek yarın daha dürüst olmalarına değil, daha iyi kamufle edilmiş, daha organize yalanlar söylemelerine yol açarız. Eğer çocuğunuz size yalan söylemişse bu yalanda sizin de payınız vardır. Yalan yakalamak iyi bir ifade mi? Yalan yakalama ifadesi bence peşinen gerginlik yaratan bir ifade. Bu ifade galiba içimizdeki avcılık isteğinden kaynaklanıyor. Kaçıp kurtulmaya çalışanlara sessizce yaklaşıp bir avcı atikliğiyle onları yakalamak istiyoruz. Evlerde ve iş yerlerinde yaş tahtalara basmamak için bir kedi, bir panter gibi adımlarını yavaş ve yumuşak atan avcılara benziyoruz. Eğer avcılık yaparsanız avları yok ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama bir yandan da avları kaçmaya, korunmaya teşvik edersiniz. Olaylara bakış açılarımız ile onları adlandırma şeklimiz arasında karşılıklı ilişki vardır. Birisi değişince diğeri de değişebilir. Bu durumda yalan yakaladım yerine yalanı fark ettim veya gerçeği sakladığını fark ettim diye düşünsek nasıl olur? Not: konuyla ilgisi yok ama istemediğim bir çağrışma yolu açmasın diye şunu belirtmek isterim. Ben genelde avlanmaya, bu arada özellikle ülkemiz gibi doğal yaşamı büyük ölçüde tahrip olmuş topraklarda avlanmaya karşıyım. Futbolda bir acı anı. Beni üzmüş bir olayı paylaşmak istiyorum. Çocuktum. İki ünlü takımımız futbol ligindeki son maçlarını yapacaklardı. A ve B takımları diyelim. Puanları eşit, averajla A takımı önde. Yani maç berabere biterse A şampiyon olacak. sonuç 1-0 B'nin lehine olursa da şampiyon o olacak. A takımından yanlış hatırlamıyorsam Güven isimli bir oyuncu heyecanlanıp gereksiz yere ceza sahasında topa elini sürdü. Penaltı verildi. B takımı penaltıyı gole çevirdi. B 1-0 galip gelerek şampiyon oldu. A takımı ve taraftarları bu sonuç karşısında kahroldular. Eğer Güven topa gereksiz yere elini sürmeseydi biz şampiyon olacaktık diye hayıflandılar. A takımının antrenörü Güven'e çok kızdı ve hiç affetmedi. Yıllarca Güven'i sahaya çıkarmadı, yedekte tuttu. Güven'in A takımından başka bir takıma satılmasını istedi. Satmadılar, oynatmadılar. Böylece bir gencin hayatı mahvoldu. A takımının antrenörü ve yöneticileri pek çoğumuzun yaptığı bir hata yaptılar. 100-0 diye düşündüler. Bütün suçun Güven'de olduğuna inandılar. Penaltının ortaya çıkışında Güven'in payı hatası vardı. Ancak antrenörün ve takımdan sorumlu olan herkesin de bu penaltıda payı vardı. Örneğin futbolcuları maç öncesinde rahatlatmayı beceremediler. Belki de bir ölüm kalım mücadelesine çıktıkları mesajını vererek onları daha da gerdiler. Üniversite sınavı öncesindeki bazı ana babalar gibi. Ayrıca olayın doğasında gerginlik olduğunu, Güven'in bu gerginliğe kurban gittiğini düşünemediler. Denk takımlar şampiyonluk maçına çıktıklarında avantajlı başlayanlar çoğunlukla avantajsız konuma geçerler. Son maçlarda ilk golü atan taraf genelde maçı kaybedermiş. Eğer bunları düşünselerdi çok daha iyi olurdu. Trafik canavarı tamamen canavar mı? Size bir sorum var. Tek arabalık dar bir yolda gidiyorsunuz. İki yana park etmiş araçlar yolu daraltmış. Yolun sonunda kırmızı ışık yanıyor. Işıkta bir araba durmuş. Mecburen siz de durdunuz. Çünkü hem kırmızı yanıyor hem de önünüzdeki araç durmuş. Bu sırada üçüncü bir araç gelip arkadan size çarpıyor. Acaba, efendim bu durumda bendeniz %100 haklıyım der misiniz? Bence siz yukarıda belirtilen durumda hukuksal açıdan %100 haklısınız. Ancak ahlaki açıdan %100 haklı değilsiniz. Size arkadan çarpan adamın davranışında bir miktar sizin de tuzunuz vardır. Hatta bu olaydan kilometrelerce uzakta bulunan bendenizin de çarpma olayında tuzu, katkısı var. Bakınız niçin?